köy ve toprak meselesi. Kalkınmamız Türk milletinin kalkınması meselesidir. Türk milletinin en büyük sosyal dilimini köylülerimiz teşkil etmektedir. Köylerimizde yaşayan nüfus 29 milyon civarındadır. Sağlam ve dengeli bir kalkınma yapabilmek, köylerimizin sosyal ve ekonomik yapısının değiştirilmesine bağlıdır. Köy toplum yapımız az gelişmiş bir görünüm arz etmektedir. 9 ışığın bir ilkesi köycülük adını taşımaktadır. Köycülük, tarım kentleri projemizin uygulanması ile köylerimizin ekonomik ve sosyal yapı değişikliğini kapsamaktadır. Tarım kentleri, köy ve milli kalkınmamızın temel projelerinden birisidir. Tarım kentleri projesi ile iki köklü devrimi gerçekleştireceğiz. Bunlardan birisi sosyal, ikincisi ise ekonomik köy kalkınmasıdır. Köylerimiz sosyal yönden yeni bir yerleşme biçimine sokulacaktır. Köylü, özü ve sözüyle sapmalar göstermeyen fakat daima ihmal gören Türk insanıdır. Köylüyü insanca yaşama düzenine sokmak zorundayız. Yolsuz, ışıksız, susuz, okulsuz, hastahanesiz, doktorsuz bir ortamda yaşayan köylü, insan haysiyet ve onuru içinde yaşamıyor demektir. Bugün ülkemizde muhtarlık olarak 45 bin, yerleşme birimi olarak 65 bin köy vardır. Köylünün insan onuruna uygun bir biçimde yaşayabilmesi için bu köylerin yol, su, elektrik gibi temel altyapı tesislerine, okul, hastahane, kamu hizmeti yürüten kurumlar gibi sosyal ve kültürel tesislere ve nihayet atölye, fabrika ve diğer ekonomik kurumlara, sanayi tesislere kavuşması lazımdır. Bugün köylerimizin %53'ünde su, %75'inde yol, %98'inde elektrik yoktur. Köylü başına düşen ortalama milli gelir yılda 700 liradır. Yukarıdaki veriler 1970'li yıllara aittir. Toprak reformu mu, köy reformu mu? Milli bütünleşmemizin gerçekleşebilmesi, nüfusumuzun çok büyük bir kısmını içine alan köy toplum yapısının düzeltilmesine bağlıdır. Köy toplum yapısının düzeltilmesi, çok yönlü içtimai, iktisadi ve kültürel tedbirlerin alınmasını gerektirir. Köy kalkınması, dar kapsamlı bir toprak reformuyla gerçekleştirilemez. Bugünkü köy nüfusu ve bunun yıllık artış hızı ile dağıtılabilecek toprak miktarı karşılaştırılacak olursa, tek başına toprak reformu hareketinin yanıltıcı bir tedbirden başka bir şey olmadığı anlaşılır. O halde yapılacak iş, bir yandan dar anlamlı toprak reformunu gerçekleştirirken, diğer yandan da köy reformunu gerçekleştirmektir. Bugün ülkemizde 65 bin civarında köy vardır. Bu köylerde 29 milyon insan yaşamaktadır. Köyde yaşayan insanı insanca yaşamak imkanına kavuşturabilmek için her köye ait ve üst yapı tesislerini, mektep, hastahane gibi kültürel ve içtimai tesisleri götürmek mümkün değildir. Bu durum karşısında köylüleri içtimai, iktisadi ve kültürel hizmetler bakımından birleştirmek şarttır. Bunun için aynı bölgede kurulmuş köyler arasında en müsait olanı seçilir. Buna merkez köy adı verilir. Bütün altyapı tesisleri, sosyo-kültürel hizmet ve kurumlar bu köyde toplanır. Böylece hizmet bizzat köye götürülmüş ve köyler kentleşmiş şehir haline gelmiş olur. Merkez köye civar köyler çeşitli yönlerden bağlanır. Bu köy bir iktisat ve kültür merkezi olacağından buradaki tesis ve işletmelerde çalışacak memur, işçi ve müstahdem belirli bir oranda öncelikle civar köylerden alınır. Böylece köyde birikmiş açık ve gizli işsizlik ordusuna istihdam imkanı bulunmuş, köydeki fazla nüfus sanayi ve hizmet sektörüne aktarılmış olur. Bize göre diğer reformlara ihtiyaç bulunduğu gibi acele bir toprak reformuna da ihtiyaç vardır. Fakat toprak reformunu ziraat reformundan, sanayi reformundan ve nüfusun dağılışının yeniden düzenlenmesi konusuyla sosyal ve hukuki reformlardan ayrı olarak düşünmeye imkan yoktur. Ziraat reformu ile toprakların analizini, her toprağın en yüksek rantabiliteyi sağlayacak ziraata tahsis edilmesini, ziraatta toprak üstü suları ile toprak altı sularından faydalanılmasını, erozyonu önleyici tedbirlerin alınmasını, ziraat araç ve gereçlerinin kullanılmasını sağlayacak teşkilatlanmaya gidilmesini, ilaç gübre kullanılmasını, ziraat ürünlerinin sigortalanmasını, satış, ulaştırma ve dağıtım sisteminin kolay ve iktisadi bir hale sokulmasını ve tefeciliğin önlenmesini dava ve iddia konumuz yapmış bulunmaktayız. Toprak reformu ile 8-10 ve daha ziyade köyün sahibi bulunan ağaların güçlerinin yok edilmesini ve toprağa bağlı bulunan köylülerin sosyal durumlarının düzeltilmesi, diğer taraftan miras yoluyla gayri iktisadi bir işletmeciliğe sebep olan toprak bölünmeleri için hukuki ve iktisadi tedbirler alınmasını, ayrıca nüfusun %25 ve hatta daha fazlasının sanayiye ve diğer sektörlere aktarılması tedbirlerini şumulu içine alacak işlerin yapılmasını öngörmekteyiz. Sanayileşme ve toprak reformu. Türkiye'nin dertlerinin temelinde eğitim ve sanayileşme meselesi yatmaktadır. Bunlar çözüme kavuşturulmadıkça diğer işlerin yoluna girmesi mümkün olamaz. Toprak reformu meselesi de bunlarla ilgilidir. Tarım ve toprak reformu sanayileşmeyi takip etmelidir. Devlet büyük işletmeler kurmalı, özel teşebbüsün gayretlerini teşvik etmeli ve sanayinin çekeceği nüfus yüzünden seyrekleşen toprakları işletmek, verimli işletmek, rasyonel işletmek için de her bölgede en küçük işletmede birimini tespit etmelidir. Bunun ölçüsü çiftçinin sadece karın tokluğu için kaç kuruş kazanması değil, alet, malzeme ve emek israfını asgari hadde tutarak en yüksek verimin ne kadar sahadan alınabileceğine göre konulmalıdır. Sanayileşmeden önce yapılacak toprak reformu içtimai, iktisadi, siyasi badireler doğuracaktır. Dünün ihmali bugünkü anarşinin sebebidir. Bugünün hesapsızlığı da yarınımızı karıştırabilir. Toprak reformu çalışmaları. Toprak reformu, kısaca tarif etmek gerekirse, tarım ürünlerinin artırılması ve topraksız ya da yeteri kadar toprağı olmayan köylüye toprak verilmesidir. Türkiye'miz tarım iktisadına dayanan bir ülkedir. Tarım iktisadına dayanan ülkeler iktisadi yönden geri kalmış ülke sayılır. Böyle ülkelerde nüfusun büyük bir çoğunluğu köylerde yaşar. Gerçekte bugün köylerimizde nüfusumuzun içtimai refaha kavuşması, insanca yaşayabilmesi mümkün değildir. Toprak reformunu savunan bir partiyiz. Buna rağmen toprak reformunu savunan diğer partilerden farklı bir biçimde savunuyoruz. Bugün tarımda çalışan nüfusumuz genel nüfusumuzun %72'sidir. Bir memleketin, hele sanayileşmemiş bir memleketin tarım ile refaha erişemeyeceği bir gerçekken ille de biz tarım memleketiyiz diye direnmek gülünçtür. Türkiye toprakları, yeraltı ve yerüstü servetleriyle jeopolitiğimiz bizi sanayileşmeye zorlamaktadır. Nüfus sanayiye aktarılmaya başlanmadan yapılacak bir toprak ve tarım reformu başarıya ulaşamayacaktır. Bu fikir temel olarak kabul edildikten sonra tapu ve kadastro meselesi halledilmeli ve kooperatifleşme nizama sokularak köy veya bizim adlandırmamızla tarım kentleri meselesi halledilmelidir. Kolektivizme geçiş merhalesi teşkil etmeyen, akıllıca yapılan, üretim ve verimliğe müsbet yönde tesir eden sanayileşmeye yardımcı olan bir tarım ve toprak reformuna taraftarız. Toprak toplulaştırılması. Toprak reformu sadece toprak dağıtımından ibaret değildir. Toprak dağıtımı, toprak reformunun yalnız bir unsurundan ibarettir. Toprak reformunun diğer iki önemli unsuru, ufak toprakların toplulaştırılması ve toprağın bölünmesine mani olmaktır. Ülkemizde toprakların %87'si 100 dönümden daha küçük parçalara bölünmüştür. 100 dönümden küçük tarım işletmesi iktisadi olmaktan uzaktır. Bu itibarla yapılacak ilk reform küçük parçalara bölünmüş toprakların toplulaştırılmasıdır. Toprak toplulaştırılması mecburi olmalıdır. Bugün Belçika gibi demokratik ülkelerde mecburi toprak toplulaştırılması yapılmaktadır. Gönüllü toplulaştırılmanın gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Ayrıca miras dolayısıyla toprakların bölünmesine mani olacak hükümlerin konulması da şarttır. Toprak dağıtımında özel mülk, arazi yönünden üst sınırın tayini çok önemli bir meseledir. Tarım iktisadında büyük işletme daha verimli olmaktadır. Ülkemiz şartları yönünden dağıtılacak özel mülk arazi, çeşitli bölgelerin nüfus şartları göz önüne alınarak sulu toprakta 1250, kuru toprakta ise 2500 dönümden yukarı araziyi kapsamalıdır. Mülk sahibine daha küçük arazinin bırakılması, toprak reformundan beklenen iktisadi faydayı ihlal eder. Diğer taraftan toprak reformunda Güneydoğu ve Doğu bölgesine öncelik tanınmalıdır. Zira bu bölgelerde 700 köy kişi veya aile mülkiyetindedir ve milletimizin demokratik yaşama biçiminde insanlık haysiyetine aykırı düşmektedir. Kooperatifleşme. Kooperatifleşme toprak reformunun tamamlayıcı bir unsurudur. Tarım işletmeciliği, teknoloji, sermaye ve pazarlama ister. Küçük çiftçilerin tek başlarına bunu başarmaları mümkün değildir. Bunlar yalnız birleşme ve dayanışma yoluyla gerçekleşebilir. Bu da ancak iktisadi bir kuruluş olan kooperatifler yoluyla sağlanabilir. Ancak demokratik düzende hürriyet asıldır. Hürriyetin garantisi ise özel mülkiyettir. Bu sebeple kooperatife girecek köylü, toprağın özel ve ferdi mülkiyetine sahip olmalıdır. Mülkiyet hakkının kooperatife tanınması, Sovyet modelinde olduğu gibi kolhozların doğmasına yol açar. Köylümüz insan haysiyetine yakışır bir yaşama seviyesine kavuşacaktır. Tarım kentleri ile köylü bir taraftan suya, elektriğe, yola, okula, hastahaneye, kısaca insanca yaşama şartlarına kavuşurken, diğer taraftan da artan tarım üretimi ve bunun karşılığında kendisine kalacak büyük gelir sayesinde yapacağı tasarruflarla iktisadi kalkınmamıza katkıda bulunacaktır. Tarım kentleri hareketinde ağırlık noktası köy sanayi düzeninin kurulmasıdır. Böylece tarım kentleri ülkemizin, dolayısıyla köylülerimizin sanayileşme amacını gütmektedir. Köy sanayi, köylülerin tasarrufu ve devletin yapacağı yardımla finanse edilecektir. Tarım kentleri ile bir yandan köylü ve köylerimiz sanayi tesislere kavuşurken, diğer yandan da verimli toprak reformunun yapılması imkanını doğuracaktır. Bizce toprak ve tarım reformu dört hareketten ibarettir. Bunlar tarım topraklarının bölünmesine mani olmak, ufalanmış tarım toprak ve işletmelerini toplulaştırmak, belirli bir büyüklükten sonra özel mülk araziyi bedeli karşılığında kamulaştırıp topraksız ya da az topraklı köylüye dağıtmak ve nihayet emek ve mülkiyet esasına dayanan Marksist ülkelerdeki kooperatifçilikle ilgisi olmayan, tamamen köylünün iradesini yansıtan kooperatifleşme hareketidir. Bu dört hareketi bünyesinde taşımayan bir toprak ve tarım reformu başarısız kalmaya mahkumdur. Kadastro meseleleri. Toprak reformu kapsamına girecek arazi yönünden bahçe ve bağları hariç bırakmak gerekir. Çünkü bahçe ve bağlar büyük bir yatırımı, büyük bir emeği gerektirir. Toprak reformu, ön tedbirler tasarısı, bağ ve bahçeleri de toprak reformu kapsamına aldığı için hatalı bir görünüm arz etmiştir. Fakat geçici komisyonun bu maddeyi isabetli olarak çıkartmış olduğunu görmekteyiz. Bağ ve bahçe toprak reformuna girdiği takdirde bunların sahipleri büyük emek ve yatırım sonucu meydana gelmiş ağaçları sökecekler, burayı tarla haline getireceklerdir. Kaldı ki tarım topraklarımızın sadece %2'si bağ ve bahçeden ibarettir ve bunların miktarı çok küçük üniteler şeklindedir. Yarım dönüm, bir dönüm, üç dönüm, beş dönüm, en fazla 50 dönüm, 100 dönüm halindedir. Diğer taraftan toprak reformu, ön tedbirler, kanun tasarısında yer alan zilyetlik yoluyla mülkiyetin kazanılmasına mani olan maddenin de ülke gerçeklerimize uymadığı kanısındayız. Devlet, kendisine düşen kamu hizmetini yapmadan vatandaşları suçlayamaz. Devletin toprak yönünden en önemli hizmetlerinden bir tanesi de toprakların tapu ve kadastrosunu yapmaktır. Ülkemizde bu teşkilat gerektiği gibi kurulamadığı için halen topraklarımızın sadece %30'unda kadastro işlemi yapılmış, %70'i kadastro görmemiştir. Gerçek ve sıhhatli tapu niteliğini taşıyan topraklarımız da sadece %40 civarındadır. Şu halde toprak reformu ön tedbirler kanununun getirmiş olduğu madde uygulanacak olursa %60'ı tapusuz olan ve zilyetliğe dayanan toprakların mülkiyeti devletleştirilmiş olacaktır. Burada şu noktayı belirtelim ki devletleştirme sosyal bir reform değil, sosyal bir ihtilaldir. Hukuk devletlerinde ihtilaller değil, reformlar, düzeltmeler, ıslahatlar yapılır. Kaldı ki toprak reformunun sosyal yönü gereğince topraksız veya az topraklı köylülere toprak verileceğine göre tapusu olmadığı için devletleştirilecek topraklar acaba kimin zilyetliği altında bulunmaktadır? Hemen belirtelim ki bu topraklar fakir köylülerimizin elindedir. Köylülerimiz fakir ve cahil bırakıldığı, buna karşılık devletin bir kamu hizmeti olan tapulama ve kadastro hizmeti yerine getirilmediği için bu topraklar köylülerin elinden hem de bedelsiz bir şekilde alınacaktır. Bu, ülkede sosyal barış değil, sosyal huzursuzluk yaratacak ve toprak reformunun temel manasına, esprisine ters düşecektir. Diğer taraftan unutulmamalıdır ki, tapusu çıkartılmış topraklar, toprak reformunun kapsamına sokulmak istenen büyük toprak sahiplerinindir. Şu halde kanunda yer alan zilyetlikle gayrimenkul mülkiyetinin kazanılamayacağı yolundaki madde faydadan çok zarar getirecek, bu münasebetle de içtimai huzursuzluğu arttıracaktır.